Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din adlı eserden okumalar yapıyor. Hocamızın kıymetli şerhlerini, kıymetli bilgilendirmelerini ve İmam Maverdi'nin satırlarından sadrımıza şifa olacak güzellikleri sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle radyosunu açan, bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'ciğim. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Bu haftaki programımızda inşallah bir liderin, bir yöneticinin dikkat etmesi gereken hususları konuşacağız. İmam Maverdi kitabının bu bölümünde bu başlığa yer vermiş. Bir İslam liderinin veya bir yöneticinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir diye buradan başlamış olalım hocam. Buyurun.
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Tabii bir toplumun düzelmesi için gerekli olan altı maddeden birisi de adaletli bir sultan, adaletli bir idareci, adaleti şamil bir idareci veya tam yetkili, etkili bir sultan demiştik. Sultanın gahir. İmam Maverdi bugün bu sultanın yedi tane görevi olduğunu söylüyor. Hı hı. Bu görevlerini tek tek sayıyor. Ve bu görevleri yaptığı zaman diyor o idareci, ümmetin işlerini üstüne alan idareci, yönetici görevini yapmış olur. Yoksa görevi eksik kalır diyor. Şimdi onları okuyalım. Vellezî yelzemü sultanel ümmeti min umurihe seb'atü eşya veya yülzimü sultanı da diyebiliriz. Yani buradaki Arapça, hı hı. Yani ümmeti Muhammed'in işlerini, dünyevi işlerini üstüne alan, üstlenen idarecinin yapmak zorunda olduğu, yani yapması tavsiye edilen değil, lüzum, bağlayıcı, yapmak mecburiyetinde olduğu yedi madde, yedi iş. Hı hı. Bunların keyfe, keder işler değil bunlar. Bunları yapmak zorundadır. Bunlar onun vazifeleridir, diyor.
Evet.
Ehaduha, birincisi nedir? Hifzud dini min tebdilin fihi. Velhissu ev velhissu alel ameli bihi min gayri ihmalin lehu. İlk madde dinden başlıyor. Dini değişimden, değişmekten, insanların bozuk yorumlarıyla meydana gelecek tebdilden korumaktır. Dinle ilgili konuda biz muhafazakarız sadece. Yani korumak zorundayız. Din çünkü yeniden gelmeyecek. Vahiy kesilmiştir. Resulullah Efendimizin vefatıyla beraber Kur'an-ı Kerim tamam olmuştur. Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından anlaşılmış. Dört halife döneminde de anlaşılmaya devam edilmiştir. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in kuşaklarında da Kur'an-ı Kerim'deki birçok konular netleştirilmiştir, anlaşılmıştır. Hı hı. Bu konuda dinle ilgili, din algısıyla ilgili konularda muhafazakarlık esastır, korumak esastır. Devlet başkanının görevi de dini bozuk efendim yorumlarla değişmesine sebep olanların önüne geçmek, korumak ve bu dinle amel etmeyi teşvik etmek. Bu konuda da hiç ihmal etmemek veya hiç ihmal etmeden amel edilmesini teşvik etmek. Yani Allah'ın ahkamını uygularken müeyyideler getirmek. Müeyyide destek demek. Bazen, hı hı, bu müeyyideler ceza olur. Bazen örf adet olur. Bazen teşvik olur. Bazen hediye olur. Yani bir şekilde bunun dinin yaşanmasını, dinle ilgili hükümlerin kitaplarda kalmayıp amele geçmesini sağlamak devlet başkanının birinci görevidir diyor.
Evet.
İkinci görevi ve sani hirasatul beyzati. Beyza'yı korumak. Beyza kelimesi tam bizim ana Türkçemizdeki belki yurt, yurdu korumak.
Hı hı.
İslam beldesi yuva demek, yurt demek. Çünkü yumurtaların olduğu yer. Yani neslin ürediği çevrede anlamına da gelir yani.
Hı hı.
Buradaki beldeyi korumak bir nesil merkeze alarak, insan neslini merkeze alarak o neslin bozulmasına sebep olan şeyleri engellemek. Bugün nesli bozan şeyler neyse, yani bugün ülkelere saldırılmıyor yani. Hoş ülkelere saldırılar da var bugün Ukrayna savaşı, ama asıl hedef nesle, beyzaya, yumurtaya yönelik saldırılar var yani. Yumurta nedir? Bir tavukta yumurta nedir? Tavuğun geleceğidir, değil mi?
Evet.
Yurt, yuva da aile, çocuk, bir milletin geleceğidir. Bu millete korumak, hırasa, yani sanki ona bekçilik yapmak, bekçilik yapmak demek, yani gözetlemek yani. Bekçi adam ne yapmaz? Uyumaz.
Uyumamalı.
Uyumaz. Yani güvenlik olan yerlere ne yapılır? 8 saatte 3 tane nöbetçi olur yani. Değil mi? Hı hı. 4 görevli olur. 3 tane nöbetçi yettiği halde 4 tane güvenlik görevlisi olur. Biri her zaman ne yapar? Başkasının, onun yerine izne gittiği zaman onu yedeklenir.
Hı hı.
Normalde. Demek ki burada gözetmek. Ve zebbu anil ümmeti min aduvin, ümmetten, yani ümmeti Muhammed'e olan şeyden çekip min aduvin, ümmete gelen, millete gelen düşmanlıkları engellemek. Fiddini, din konusunda. Ev bagi nefsin ev malin. Yani insanlara yapılan taşkınlık, mala yapılan taşkınlık konusunda, yani cana, mala tecavüz edenlerden İslam ülkesini korumak ve ümmeti savunmaktır. Birincisi, evet, bu. Demek ki savunma. Dışarıya karşı askerle, içeriye karşı polisle bugün savunma yapılıyor, değil mi?
Evet.
İçerideki güvenliği sağlamak polisle oluyor. Dışarıya karşı da askerle, asker bulundurmak, silah bulundurmak, güncel silahlanmayı sağlanmak gerektiği zaman hazırlığı yapmak. Bu da demek ki devlet başkanının ana ikinci görevi yani.
Evet.
Birinci görevi dini korumak, ikinci görevi gözcülük yapmak. Güvenlik. Yani demek ki ikinci görev güvenlik. Üçüncü görev ve thalithu, üçüncü görev nedir? İmaratul buldan. Beldeleri, şehirleri, köyleri, kasabaları imar etmek.
Evet.
Bi'timadi masalihaha, yani onların maslahatına uygun neyse. Yani burada yol lazım, yol yapmak. Burada trafik lambası lazım, oraya, hı-hı, trafik lambası yapmak. Yani ben işte her köye iki tane trafik lambası koyun dediğin zaman, trafik ışığı koyun dediğin zaman hizmet edilmiş olmaz yani. Onun yerine ne lazımsa iyi araştırıp onu koymak. Ve tehzibu subuluha, yolları düzeltmek. Yani o geçmişten alınan yolları düzeltmek, yeni yollar yapmak. Ve mesalikihe, geçiş yerlerini, efendim burada işte boğazlar olsun, efendim tüneller, değişik geçiş yerlerini düzenlemek, efendim seyahatleri, gidiş gelişleri düzgün olmasını sağlamak üçüncü görevi. Demek ki ülkeyi imar etmek devlet başkanının üçüncü ana görevi, zorunlu görevi. Ve rabi'u, dördüncü görevi nedir? Takdiru ma yetevallahu minel envali bi sünneddin min gayri tahrifin fi akhziha ve i'taiha. Vergi
toplamak.
Vergiyi alırken veya zekatı veya sadakayı veya devletin koymuş olduğu efendim değişik harçları koyarken doğru koymak, doğru toplamak, doğru vermek, doğru dağıtmak. Yani mali, demek ki devletin dördüncü görevi maliye iyi düzenlemek.
Evet.
Mali işleri, alırken haksızlık yapmamak, harcarken de israfa meydan vermeden, usulsüzlüğe meydan vermeden harcamasını sağlamak. Yani demek ki bu dördüncü madde bu. Bu da zorunluluktur. Yani malla ilgili konular işte maldır işte, önemli değil falan değil. Önemli.
Hı hı.
Ama birinci sırada da değil yani. Birinci sırada din var.
Evet.
Şeye göre, İmam Maverdi'ye göre. Dördüncü sırada maliyeyi düzenlemek. Ama hepsi zorunlu olduğuna göre bunun sırası da önemli değil Sami'cim. Yani hepsi zorunlu bunların çünkü. Yani ilzam edici, mülzim şeyler.
Bunların aslında aynı anda olması gereken.
Aynı anda olması gereken
yani
şeyler.
İlk doğru. Önce dini halledip sonra değil. İşte yurt meselesini halledip sonra
hep beraber.
Değil, hep beraber.
Hep beraber çünkü yani lezime kelimesi yapışık demek, ayrılmaz demek yani. Lüzum. Lüzum evet. Demek yani olmazsa olmaz demek. Yani çok kuvvetli bir şey lüzum. Arapçada lezime yani lüzum demek yani onu ayıramazsınız işten demek yani.
Evet.
Hepsi zorunluluk demek yani.
Evet.
O yüzden o şekilde de sıralamaktan ziyade dediğiniz gibi hepsi birden olacak yani. Vel hamisu, beşinci. Yani bakın 1050 sene önce yazılmış bir kitaptan kitap okuyoruz. 1000 sene olmuş en azından. 1000 senelik bir kitap yani bu. 1000 sene önce de veyahut da 1058'de vefat etti İmam Maverdi. 2022'deyiz. Yani onun yazdığı tarihe baktığımız zaman filan 1000 yıllık diyelim bu kitabı. Yani 1000 sene önce de aynı şey yani. Demek ki bu işler aynı. Günümüzde de aynı. Evet. Bunlara dikkat edildiği zaman sanki yeni yazılmış gibi değil mi Sami'cim? Şimdi bize evet. Sanki yeni gibi yani. Ama aynı, değişen bir şey yok.
Yani günümüz problemlerini sanki bugün yazılmış gibi dediğiniz gibi ele alan bir tabii. İçeriği var kitabın.
Çünkü hakikati yazmış. Böyle lüzumsuz evet. Şeyler yazmamış yani.
Evet.
Vel hamisu, beşinci, muanatul mazalimi vel ahkam. Yani mazlumun hakkını ve hükümlerin, mazlumların, yani muanat demek mazlumların sıkıntılarını, mazlumların dertlerini dinleyip ve hükümleri dikkate alıp onlara riayet etmek. Bir tesfiyeti beyne ehlihe, aralarında adaleti eşitliği gözeterek ve atimadın nasfatu fi faslihe, bu hakkı batıldan ayırırken de insaflı olmak.
Evet.
Yani karar verirken, fasıl demek bir karar verirken insaflı karar vermek. Yani burada demek ki iyi dinlemek gerekiyor. Burada iyi dinlemek gerekiyor. Bunu görüyoruz yani. İslam'ın ahkamını uygularken yani zorluklara göğüs germek gerektiği zaman, mazlumlara dikkat etmek ve bu konuda da eşitliğe riayet etmek, insaflı olmak. İnsaflı olmanın en önemli özelliği herkesi eşit görmeye bakar. Adam 10 kere hata yapmıştır. Adı çıkmıştır. 11. de bir mahkemelik olmuştur. Belki orada haklıdır yani. Veyahut da 99 kere hata yapmıştır. 100. de haklıdır. Yeniden dinlemek gerekiyor.
Evet.
Nasıl olsa bunun adı çıktı diye üzerine atmanın bir anlamı yok. Yine bu konuda İslam ahkamını, hükümlerini yerine getirirken muanat kelimesinin zorluklara göğüs germe anlamı da var. Zorluklara göğüs germek. Ve sâdisu, altıncısı, ikâmetul hudud ala müstahikkihâ, hak edene de cezayı uygulamak.
Evet.
Min gayri tecavüzün fîhâ ve lâ taksirun anhâ. Ve lâ taksirun anhâ. Ne demek? Ne haddi aşmak, ne de eksik bırakmak. Neyse cezası konmuş mu konmuş. Bunu gevşetme yani. Madem bu ceza kanunu koymayın o zaman. Hadler, hudut neyse onu eksiksiz ve fazla olmadan tam bir şekilde uygulamak. Kime karşı? Hak edene karşı. Hak edene hakkını vermezseniz bu sefer hak yemeler çoğalır.
Evet.
Çünkü bugün verdiğiniz bir ceza yarın için, öbür gün için bir teminattır. Bu çok önemli Sami'ciğim.
Bu önemli hocam, evet. Yani
bugün verdiğiniz bir ceza yarının teminatıdır.
Biraz açsak hocam bunu.
Yani ceza hukuku koymuşsunuz. O cezayı biri bir şekilde delmiş.
Evet.
Yani o cezanın uygulanmaz hale getirmiş. Daha sonra suç işleyen bir kimse o deleni görürse, cezayı delmiş ve cezayı çekmemişse bir adam, ben de bir yol bulurum, delerim onu der yani. O da delerse bu sefer buna, bu cezaya hükmeden hakimin de şeyi kalmaz yani. Hani bu duruşu kalmaz. Duruşunu, hakimlerin de duruşunu bozmuş oluruz.
Evet.
Yani hem mahkeme heyetinin ciddi duruşunu, ahlaklı duruşunu bozmuş oluruz. Hem bundan sonra yani o cezaya karşı, cezanın caydırıcına karşı bir suç işlemiş oluruz. Ama bugün ceza neyse, kime olmuşsa olsun, önemli değil yani. Babamızın oğlu olsa, en yakın olsa, devlet başkanı da olsa, verilmişse, konmuşsa bir ceza, o uygulanırsa eğer, demek ki herkes çekinir, der ki bundan sonra bütün ceza bu adama uygulandığına göre herkese uygulanır diye dikkat ederler, cezalar korunmuş olur yani.
Evet.
Onun için cezalar verilirken bir kere Cenab-ı Hakk'ın koyduğu cezalar var. Onlar sınırlı. 7 tane hudut var. Hadler evet. var. Onlar belli. Ama onun dışında Cenab-ı Hakk'ın tazirler var. Bize bırakmış. Yani ulemaya bırakmış. Zamana bırakmış. O cezaları koyarken iyi düşünmek lazım. Acele bir şekilde ceza koymamak lazım. Koyulan cezayı da uygulamak lazım. Ama nasıl uygulamak lazım? Ne haddi aşmadan, ne haddi aşarak, ne de eksik bırakarak. Tam hakkını vermek lazım.
Evet.
O geleceğe yönelik, yani o cümle önemli. Bugünün verdiğimiz ceza yarının teminatıdır. Yarının evet. güvenliğini sağlar. Yoksa güvenlik olmaz yani. Adam çünkü hırsız içeriye giriyor. İçeride planlama yapıyor. Mesela içeri girip çıkan hırsızlar dışarı çıktığı zaman daha teknik bir hırsızlık yapıyorlar. Kanun boşluklarından içeride birbirini dinliyorlar herkes yani.
Evet.
Şöyle yapsam böyle hırsızlık türleri gelişiyor bu sefer. Bin bir türlü dolandırıcılık türü ortaya çıktı şu anda. Ama her halükarda devlet bunların ensesine çökerse, yakalarsa bir şekilde, o zaman devlet devlet olmuş olur. Ve güvenilir bir şey olur. Hem seyahat açısından hem hukuk açısından güzel olur.
Evet.
Evet, beşincisi bu. Bir altıncısı cezaları uygulamak hakkına. Yedincisi vessabi'u. Yedincisi nedir? İhtiyaru hulefâihi fil umûri en yekûnu min ehlil kifâyeti fîhâ vel emâneti aleyhâ. En önemlisini de hepsi dedik ya, birbirinin önemli.
Hı hı.
Bu da bürokrasiye doğru insanlar koymak. Hulefâ diye tabir etmiş. Yani kendi yerine iş yapacak yetkili insanlar. Bugün kaymakamlarımız, valilerimiz, değil mi? Cumhurbaşkanımızı temsil ediyor. Büyükelçilerimiz Cumhurbaşkanımızı temsil ediyor.
Evet.
Bürokratlar devleti temsil ediyor. Devlet adına iş yapan, hükümet adına iş yapan, devlet başkanı adına iş yapan, yani onun halifesi olmuş oluyor. Onlara yani işler konusunda, işlerin havale ettiği kimselerin iki tane özelliği olması lazım. Bir, kifayet. Hı hı. İki, emanet.
Kifayet ve emanet.
Bu çok güzel. Kifayet, yani yeteri kadar bu işi bilir olması lazım. Yani bilgi, sadece bilgi değil, beceri.
Hı hı.
Sadece beceri değil, güç, kuvvet, her şeyiyle beraber. Kifayet kafi miktarda olması lazım. Sağlık, imkan. Adam aynı anda iki tane işte çalışıyor. Nasıl yapacak bu iş yani?
Evet.
Niye çalışıyorsun? İşte para yetmiyor. Yetmiyorsa devlete söyleyelim, artırsın. Ya bu işe girme o zaman.
Evet.
Yani her açıdan, vakit açısından, güç açısından, becerilik açısından, yani var ya, kılavuzluk eden bir insanın ama olması doğru olmaz. Dert dinleyen bir insanın da yani duyma engelli olması doğru olmaz.
Evet.
Sağır olması doğru olmaz yani. Sen eğer siz insanlarla iletişim içinde insanları dinleyecek bir mahkemeye duyma engelli bir insanı koyarsanız olur mu öyle? Onun
olmaz.
İçin bu kifayete aykırı her açıdan. Veya okumuşluk diyelim. Belli bir okulları var bu işlerin. Yatkınlıkları var.
Hı hı.
Ondan sonra da bunların stajları var. Bugün en çok ihmal edilen konular stajlar. Sami Bey'ciğim, baktığımız zaman en başarılı olduğumuz alanlar Türkiye'miz olarak, bak sağlıkta başarılıyız elhamdülillah. Bakın ama sağlıktaki talebelerimize hepsi stajdan geçiyor. Zorunlu stajdan geçiyor.
Evet.
Stajı olan bölümlerin daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yani insanlar kifayet miktarı bilgiyle, bilgi yetmiyor yani. Adam A alanda uzman olmuş ama sahadan haberi yok. O yüzden hepsi kifayete girer. Sahada bilecek, teoriyi de bilecek, pratiği de bilecek.
Evet.
Ameli de var, ilim de var. İkincisi de emanet. Emanet nedir? Güvenilirlik. Emanetin tam Türkçesi nedir? Yani çok Türkçesi var da. Kendine anahtar teslim edebileceğiniz bir insan mı bu? Bunu sormak lazım yani. Sen bu adama evinin anahtarlarını teslim edebilir misin? Veya çocuğunu, veya oğlunu, veya kızını bir yere gideceğin zaman, veya malını, veya kredi kartını, kredi kartını teslim edemediğin bir adama nasıl devleti teslim ediyorsun?
Evet.
Diyor İmam Maverdi. Emanet o demek yani. Zaten credible inanırlık demek yani. Güvenilirlik demek. Kredi o demek yani. Kelime anlamı. Credible insan. Güvenilirlik insan. Günümüz tabiriyle güvenilir insan. Kendisine cüzdanınızı, efendim kredi kartınızı, arabanızı, bir af buyur bir hayvanınızı, bir çocuğunuzu emanet edemediğiniz bir kimseye devletin makamını, kurumların makamını, müesseselerin anahtarlarını vermemelisiniz.
Evet.
Zaten iş buradan başlıyor sadece. Kaldı ki nerede kaldı? Bir dünya şifreler veriliyor, bir dünya şeyler veriliyor. Verilmemeye çalışılıyor tabii. Bu da bir, bu kurallar günümüze de geçerli ama insan unsuru.
Evet.
O yüzden insanın ahlakına daha çok yatırım yapmamız gerekiyor. Ahlaklı olması için insanın da hür olması, özgür olması lazım. Kendini rahat ifade edebilmiş olması lazım. Bugün kendini evde başka türlü, okulda başka türlü, sokakta başka türlü bir olan bir insan çok karakterli insan olur. Ahlaki olmaz. Yani kendini ifade edebilmesine imkan vermek lazım yani. Evde başka şey konuşuyorsa, sokakta başka şey konuşuyorsa, okulda başka şey konuşuyorsa bu adam kim? Hangisi bu? Evdeki mi? Evdeki Ahmet mi? Sokaktaki Ahmet mi? Okuldaki Ahmet mi? Hangisi?
Evet.
İslam ahlakının temelinde de doğruluk yatar yani.
Evet. Çok güzel bir karikatür var hocam. Kişi sabah evinden çıkacak. Dolabı açmış. Dolapta yüzler var.
Evet.
Bugün hangisini taksam acaba?
Maskeler yani.
Maskeler yani. İşte bir tanesini alıp takıyor. Diğerleri duruyor. Onları diğer günler kullanıyor vesaire.
Karikatür öyle değil mi?
Karikatür. Yani hakikaten bu hale geldik dediğiniz gibi. Ama bunu da yine biz kendi kendimize yapıyoruz. Yani
tabii.
Kendimizin o kişiliğini, kişiliğimizi oturtmaya fırsat vermiyoruz tabii. Hayatın bu meşgalesinde. Tabii. Bu da önemli bir husus. Bunu vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Bunu konuşarak bitirmiş olsak yani biz
güvenilir tabii, olmak. Yani.
Güvenilir olmak meselesi. Şimdi biraz parantez açarak bu konuyu da konuşup müsaade isteyelim dinleyicilerimizden. Yani bir devlet başkanının halkı için, devleti için, milleti için yapması gerekenlerden bahsediyoruz. Ve en son madde, programımızın bu dakikalarındaki son maddesi belli bir yere gelecek olan kişilerin güvenilir olması.
İki madde, kifayet ve emanet.
Kifayet ve emanet. Biraz şimdi işte okları kendimize çevirelim. Biz kendimiz işte bu yerlere gelmek için kifayet sahibi olmamız lazım. Yani ehil olmamız lazım. Bir de emanet sıfatını taşıyan biri olmamız lazım. Peki bu emanet sıfatını taşımak için kendimize neler yapmamız lazım? Hangi yatırımları yapmamız lazım hocam? Böyle, bunu böyle sormuş olayım.
Şimdi bir kere güvenilir olmak en başta bedel ödemeyi gerektiriyor. Evet. En başta yani ben buyum diyorsunuz. Bir kimlik deklarasyonu yapıyorsunuz. Kendi kimliğinizi deklare, ben Müslümanım diyorsunuz. Ben kendinizi sınırlıyorsunuz. Bir tanımlama bu yani. Müslüman tanımlaması. Bu tanımlamanın gerekleri var. Bunun bedelini ödemeniz lazım. Yani Müslüman bunu yapar mı? Yapmaz, yapmamanız lazım. Bunu yapması gereken nedir? Budur. Yapması lazım. Pekala bunu yaparsam başıma bu gelecek. Gelsin. Gelsin yani. Ne gelecekse gelecek. Başına gelecek yani.
Evet.
Kendimi yani ifade edersem burada kendi kimlik gizlediğiniz zaman en sıkıntılı şey takiye yapmak.
Evet.
Yani acizane benim görebildiğim kadarıyla, okuyabildiğimiz kadarıyla güvenilirliği kaybettiren birinci unsur takiye yapmak. Takiye nedir? Kendini gizlemek, inancını gizlemek. Kendini karşı taraf gibi göstermek.
Mış gibi göstermek.
Mış, karşı taraf gibi gösteriyorsunuz. Pekala takiyenin yeri nedir İslam'da? Sadece bir yerde izin verilmiştir takiye yapmaya. yani imani konularda bir yerde izin verilmiştir. O da can tehlikesi varsa, can tehlikesi geçinceye kadar Cenab-ı Hak izin veriyor yani. Allah'ı inkar etmeye izin veriyor. Ama burada da izini kullanmayıp azimetle amel edilirse, yani bunu azimet sayın, yani ben iznimi kullanmıyorum, ben her şeye bedele razıyım dediğimiz zaman bu da azimetle amel etmek oluyor. Yani en doğrusu hiç kullanmamak. Ama daha can tehlikesi yok, ölüm tehlikesi yok, çocuk tehlikesi yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Sadece nefsimizin hoşuna gitmiyor. Veya bir dünyevi mahrumiyet var.
Rahatımız bozulacak.
Rahatımız bozulacak. Hemen karşı taraf gibi görünmeye çalışıyorsunuz yani. İşte güvenilirliği kaybettiren bir ülkeye gidiyorsunuz Sami'cim yani. Ülkede siz Müslüman olarak gidiyorsunuz. E şimdi burada namazı kılmayalım. Şimdi namaz kılarsak bizi yanlış anlarlar. Veya bir işte yine aynı şekilde namaz en çok zaten bizi deşifre eden veya kimliğimizi ortaya koyan şeydir. Yani namaz kılmadığımız zaman da bizim çift karakterli kimliğe sahip olduğumuz ortaya. Namaz farz yani. Günde 5 vakit farz. Yani tamam bunun cem yapması var, şusu var ama var yani, namaz var. Hı hı. Onu gizleyemezsiniz. Abdest var. Ancak taktiksel olarak savaş zamanlarında istihbarat, savaş istihbaratında çalışanlar için olabilir bu. O gizleme işi. İstihbarat ayrı bir dünya. Peygamberimiz zamanında var, günümüzde. O bu taktiksel şeyler onlar. Ama genel itibariyle bir kere kendi kimliğimizi gizleme ihtiyacı duyduğumuz andan itibaren güvenilirliğimize bir bomba atmış oluyoruz.
Evet.
Emanet kayboluyor. İkincisi, güvenilirliğe bomba atmak, yani ve tabirini kullanırsak, iffetsizlik. Her zaman geçen de söyledik. Başkasının elindekinin hesaba katmak. Başkasının çocuğunda gözünüz kalmak. Başkasının evliliğinde gözünüz kalmak. Başkasının eşine bakmak, başkasının malına göz gitmek, başkasının arabasına, başkasının makamına, başkasının güzelliğine, başkasında olana göz dikmek, iffetsizlik. İffetsiz bir insan güvenilir insan değildir. Ve iffetsizliğin yan dalı da hayasızlıktır, utanmazlıktır. Yani onun işaretidir yani. Adam rastgele davranıyorsa, yani yalnızken bile mesela iffetine dikkat etmiyorsa, güvenilir insan değildir o.
Hmm.
Mesela adam kapıyı zorluyor yani. Kapıyı açacak. Kapıyı tıkla yani bir. Merak ediyor ne var içeride diye. Bir tıkla, bir toparlansın insanlar. Değil mi? Bu bir hayal eksikliğinden kaynaklanan bir şey yani. Her türlü hal olabilir. Demek ki bu güvenilirliği kaybettiren iki tane ana unsur var. Birisi işte kendini gizlemek. İkincisi iffetsizlik.
Evet.
Ve anahtar teslim edilmez iffetsiz bir insana. Bu adam bugün böyle kendini gizledi, yarın başka biri, öbür gün başka biri oldu. Öteki gün başka biri olacağını nereden bileceğiz yani? Bunlar tabi bu geniş bir konu ama hani siz bir bu konuyu işleyelim diye şey yaptınız ama iki tane konuda temel konu halledildiği zaman güvenilirliği kazanmış olacağız. Emaneti, emniyeti kazanmış olacağız demektir.
Evet.
Mal konusunda ve can konusunda iki tane temel konu.
Evet, evet hocam. Bir yöneticinin, bir devlet başkanının görevleri nelerdir konusundan geldik buraya ve 7 madde saydınız. 7. madde de bürokrasiye doğru insanların yerleştirilmesiydi. Bu doğru insanın bir tanesi de güvenilir olmaktı.
Evet.
Nasıl güvenilir olacağız? Bu içimizdeki hastalığı nasıl ortadan kaldıracağız sorusunu sormuştuk. Önümüzdeki haftadan itibaren de kalan maddelerle birlikte devam
tabii
edeceğiz hocam.
Demek ki kendimizi gizlemeyerek,
hı-hı,
ve gerektiği zaman bedel ödeyerek, yani onun da bir cevabını vermiş olacağız.
Hı-hı.
İki, kanaat ederek, elimizdekinin kıymetini bilip karşındakinin hesabını yapmayarak,
tamahkarlık yapmayarak
kendi güvenimi olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta buradan kaldığımız yerden devam ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze
sağlık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikte Tefekkür Ufku programındaydık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.